Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, yine sıcak takiple karşınızdayım. Bugün Gezi davası baş döndürüyor, karar duruşması vardı ve karar duruşmasında yargılanan 16 sanık hakkında da beraat kararı çıktı. Tutuklu tek bir sanık vardı, Osman Kavala. Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti mahkeme. Kimi hukukçular bu kararı beklemiyorlardı, beraat kararını, en azından bütün sanıklar açısından, ama mahkeme beraat kararı verdi. 6 yurt dışında yaşayan sanıkla ilgili de farklı bir süreç işletilecek. Bunların hepsini konuşacağız. Konuğum insan hakları hukukçusu Erdal Doğan. Erdal, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten.
Erdal, pek çok insan için sevindirici, güzel bir haber. İstersen kararın detaylarını belli olduğu kadarıyla senden dinleyelim. Ne oldu? Nasıl bir karar bu? Ne olacak? Bundan sonra itiraz süreci olur mu, olmaz mı? Seni dinliyoruz.
Şimdi bir kere Osman Kavala ile ilgili çok geç kılmış bir atalye kararı var. Zaten tutuklanması abesti. Bu konuyla ilgili. Onun ötesinde Gezi davasının bu isnatlarla açılması zaten ayrıca bir ceza faciası, ceza hukuku faciasıydı. Çünkü daha önce yine Ahval Podcast'ten yaptığımız söyleşide bu davana benzer davalar açıldı. Mesela Mücella Yapıcı'nın da bu davada yakalandığı, beraat ettiği davada toplantı gösteri yasasına muhalefet en fazla olabilir. Ki bu konuyla ilgili dava açılan şahıslarla ilgili, sanıklarla ilgili bu toplantı gösteri yasasına aykırı bir tutum sergilenmiş mi, sergilenmemiş mi? Yani şiddet kullanmış mı, kamu düzenini bozmuş mu, bu gibi hususlar incelemeye alınır. Bu konuyla ilgili varsa onun cezası küçük bir cezadır, ağırlaşmış müebbet falan değildir, böyle örgüt üyeliği falan değildir. Bundan dolayı yargılama yapıldı ki bu yargılamalar yapıldı. Mesela Mücella Yapıcı bugünkü savunmasına da buna değindi. İstanbul 30 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki beraat gerekçesini okudu. Dün ve bugün yüzlerce sanığın yargılanmış olduğu çeşitli illerdeki Gezi davası, Gezi olaylarıyla ilgili sanıkların beraatleri de gündeme geldi. Bu davanın bir kere açılması ceza usulü açısından dehşet verici bir usulsüzlüktü. Osman Kavala'nın yakalanması, tutuklanması ayrı bir dehşet vericiydi. Bırakılmaması ayrı bir dehşet vericisi. Yani büyük bir zulümdü Osman Kavala ve aynı zamanda onlarla birlikte yargılanan sanıklar ve iddianamelerle yargılananlar. Bu güzel bir haber tabii ki. Dosyası ayrılan diğer sanıklarla ilgili 6 kişi yurt dışında olmasıyla ilgili, bu usulle ilgili bir şey. Dava açıldıktan sonra kişilerin ifadesi alınır. Buna ilişkin olarak ifade alındıktan sonra da kuvvetle muhtemel bu dava onlar hakkında da beraatle sonuçlanacak. Burada cezalandırma isteyen savcı, duruşma savcısı bu güzel ve hukuka uygun sonuca dair yine bir usulsüzlük yapıp yine başka bir okumayla, farklı bir okumayla itiraz etmemesini umuyoruz. Bu bir beklentimiz. Peki bunun yancı hukuksal bir sonucu değil. Bu aslında bir siyasi bir dava bir yönüyle bakıldığında. Hı hı. Çünkü siyasi bir dava olması şu açıdan değerlendirilebilir. Daha önce de yine belirttiğimiz gibi hükümet veya devlet iç içe geçmiş durumlar oluyor bazen. Farklı alanlara hitap ediyor biliyorlar. Bürokrasi ve devlet, hükümet. Ama herkesin ortaklaştığı bir husus var. Sivil toplum kuruluşlarının gelişmemesi konusuyla ilgili veya muhalefet etmemesi konusunda denetim devleti, hükümeti denetlememesi için bu davanın açıldığı, böyle bir sahip olduğu ve cezalandırmak istenildiği bu konuyla ilgili bir çıkarımda bulunabiliriz. Bu yönüyle siyasi. Bu aynı zamanda Osman Kavala'nın kendi kişiliği içerisinde en büyük cezalandırmayı kendisi gördü. Çünkü bir iş adamı olarak kendisini sivil toplum ve toplumsal muhalefetlerdeki demokratik toplumun oluşması, geçmişte yüzleşmesi, geleceğe daha adım atılır, güvenle adım atılması ve birlikte yaşama, farklı kimliklerle birlikte yaşamanın bir temsilcisiydi Osman Kavala. Bunu istemeyen, birlikte yaşamayı istemeyen, bu konuda ayrıştıracak, ayrıştırıcı, bölücü, nefret dilini kullanan çoğu kesim vardı. Bunlar bazen devletin içerisinde çeteleşen kesimler, bazen devlet dışında devlete ve hükümete yön vermek isteyen gruplardı. Ve grupların da hedefindeydi Osman Kavala. Ve buna benzer sivil toplum kuruluşları. Ve bunları da casuslukla suçlayıp, emperyalizmle ilişkilendirip, emperyalizmin bir ajanı, casusluk veya dış mihrakların bir şeyi gibi gösterip, böyle bir milliyetçi bir söylemle de bu kesimleri özellikle sivil toplum kuruluşunda çalışma yapan kesimleri veya kurumları hedef haline getirip düşmanlaştırma çabaları uzun süre sürdü. Fakat bu kesim de bu davada aslında taraftı. Bir dönem hükümetin de işine geldi, Erdoğan hükümetin de işine geldi. Ama bu noktadan sonra özellikle Suriye meselesinde gelişmeler ve Suriye meselesindeki gelişmelerle birlikte özellikle ulusal daha milliyetçi Avrasyacı tezi savunan kesimlerin bu konuyla ilgili Erdoğan'ın yapmış olduğu, onlarla yaptığı ittifak biraz sanki parçalanır gibi. Bu davadaki karar da bu yönüyle de bakılabilir bu davaya. Çünkü Erdoğan hükümetine ve bundan sonraki gelişmelerde yapılacak adımlarda sanki bu yönüyle ilgili Erdoğan biraz daha Batı ve NATO'ya yaklaşmak ister gibi bir durumda söylenebilir bu davayla birlikte.
Yani
yani şudur özeti. Onların siyasi ve kurumsal yaklaşımları farklı olabilir ama bu davanın yargılananları bir NATO üyesi veya şey değil. Yani bunlar sivil toplum kuruluşu. Ama siz insan hakları alanındaki çalışanları, toplumsal muhalefet ve aynı zamanda iktidarı denetleyen kurumları yargılamaya kalkarsanız bu aynı zamanda demokratik toplum değerleri ve hukuku, uluslararası sözleşmeleri ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasındaki ve devletin taraf olduğu sözleşmeleri, uluslararası sözleşmesi, aynı kararlarını yok sayarak kendinize bir dünyadan kopmuş, demokratik değerlerden, hukuk değerlerinden kopmuş bir ülke yaratmaya yönelirsiniz. Yani bu anlamda tekrar bir Avrupa Birliği ile veya ABD ile Batı'daki hukukun evrensel insan hakları ile ilgili oluşmuş değerleriyle bir yakınlaşması olabilir. Bu bir öngörü tabii. Umarım da olsun da, çünkü hukuk denilen şey evrenseldir. Bu Rusya'yı da bağlar, Avrasyacı gruplar da, Çin'i de bağlar, İran'ı da bağlar. Haliyle Avrupa Konseyi kurucu üyesi olan Türkiye'yi de çok çok bağlar. Türkiye bir anlamda o fay hattından çıkmış, Avrupa Konseyi'nin kurucu değerlerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel düsturlarından ayrılmıştı. Umarım bu yönde bir adım olur ve normalleşmeye başlar Türkiye.
Ve yani buyurun. Aslında bu dava, bu karar, beraat kararı adaletin tecellisinden ziyade siyasi hesaplaşma içerisinde alınmış bir karar mı?
Yani şimdi tam net onu söylemek kolay değil ama onu da söyleyebiliriz bir taraftan. Çünkü bu konuyla ilgili son 6 ay içerisinde Adalet Bakanı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını İstanbul Savcılığı kanalıyla mahkemeye ilettiği söyleniyordu. Fakat bu konuyla ilgili AİHM'in uygulanması gereken karar uygulanmıyordu. Son dönem içerisinde hükümete yakın yazarların da Gezi davasıyla ilgili aldığı tutumuna da baktığımızda bu konuda ilgili aslında bir değişim politikası, değişmek istedikleri anlaşılıyordu. Bu aslında tümüyle aslında Erdoğan hükümetinin bu dediğimiz ulusal milliyetçi cepheyle yapmış olduğu ittifakın da çatırdığı aylara denk gelmeye başladı. Son dönemlerde özellikle darbe tartışmalarıyla birlikte bildiğiniz gibi bu gündem çok ayyuka çıkmış oldu. Erdoğan hükümetinin veya çevresi Türkiye'de normalleşmek, Türkiye'de iktidarın devam ettirebilmesi için normale dönme birçok siyasetin, birçok ekonomistin, birçok hukukçunun aslında düşüncesi, normal olan bu. Bu konuyla ilgili birçok değer atılmış oldu bu dava ile ilgili. Bu dava ve benzer Selahattin Demirtaş HDP'lere yapılan parti olarak HDP'ye yönelik tüm soruşturmalar, tutuklamalar, aynı zamanda yarın görecek Büyükada davası da. Büyükada davasında yine insan hakları savunucuları, bildiğiniz gibi adada bir atölye çalışması içerisinde casusluk davasıyla suçlandılar. Yani savcının son mütalyası bir taşeron örgütü olarak bunlar nitelendi. Taşeron ne demek? Yani başkalarının için bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı, denetim altında, sıkı denetim altında çalışan sivil toplum kuruluşları. Bu sivil toplum kuruluşlarını ve olması gereken, normal bir ülkede olması gereken insan hakları kurumlarını siz kalkıp da casusluk faaliyeti veya başka ülkelerine faaliyeti olarak gösterirseniz bu anlamda ya akıl ya hukuk dışı ya siyasi olarak farklı bir noktaya gitmek istediğinizi gösterir. Bu anlamda da yarınki dava da bunun bir göstergesi olacak. Yarınki davada da aynı sonucu bekliyoruz. Eğer aynı sonuç, çünkü Gezi davasıyla Büyükada davasındaki benzer argümanlar, benzer yaklaşım vardı. Bundan sonraki politikada diğer Kürt meselesi konusundaki siyasilerin, yazarların, gazetecilerin tutuklu olanların bırakılması, serbest bırakılması, bu davaların en azından normalleştirilmesi diye bakıyorum. Bu zaten gidilmesi gereken, normalleşmesi gereken husus. Hukukçu olarak da hep söyledik. Hukuk yoksa ekonomi sıkıntılıdır. Ekonomi yoktur. Ve aynı zamanda da ciddi bir şekilde kaos ortamı yaratır. Bunu süblime bir mesaj olarak algılamasınlar. Çünkü Ahmet Altan da bunun bir kurbanı oldu biliyorsunuz. Yani bu normal olarak bundan sonraki gazetecilerin yani eleştiri yapan, sert eleştiri yapan, normal eleştiri yapan veya görevlerini yapan gazetecilerin, yazarların, sivil toplum kuruluşlarının üzerindeki baskının azaltılması veya soruşturmaların, tutuklamaların kaldırılması ile mümkün olur. Yani bu anlamda kaosta medet umam veya bu konuda medet umam iktidar odakçıklarında karşı bir panzehir olur. Bu anlamda da bu davanın bir okuması da bu şekilde diyebilirim.
Peki Erdal Doğan, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet sevgili dinleyiciler, az önce insan hakları savuncusu avukat Erdal Doğan'la Gezi davasındaki beraatleri konuşmuştuk. Şimdi bir başka hukukçu konuğum var, Veysel Ok avukat. Veysel, bir de kararı senden dinleyelim. Beraat kararı çok beklenmiyordu. Nasıl yorumluyorsun, ne anlama geliyor, itiraz gelir mi? Söz sende.
Merhaba Gülten. Şimdi Silivri dönüş yolundayız. Çok sevinçliyiz. Ama senin de ifade ettiğin gibi biz bu kararı beklemiyorduk. Çünkü mahkemenin tavrı, sanıklara karşı tavrı, sanık avukatına karşı tavrı, Osman Kavala'nın 2 yıldır tutuklu yargılanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen bu yüzden bugün bir beraat kararı beklemiyorduk. İşin doğrusu herkes için şok edici oldu. Aslında her iki anlamda da yani beraat kararı vermesi de şu bugün Türk yargısının bağımsız olmadığını gösteriyor. Ceza versi de bağımsız olmadığını gösteriyor. Çünkü 2 yıldır tutuklu yargıladığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre rağmen tahliye etmediği birini bugün beraat ettirmesi de siyasi bir karar. Ama biz mutlu olduk elbette de. Yine de Osman Kavala'nın ömründen çalınan zamanı iade etmiyor bu. Ve yine de Türk yargısının bağımsız olmadığını bize bir kez daha gösteriyor.
Yani temkinli olmakta fayda var aslında. Savcının itiraz etme ihtimaline dair ne dersin? Çünkü müebbet hapis cezası talep ediyordu.
Yani savcı bu tarafında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.
Evet.
Bu yüzden savcının temiz etme hakkı var. Tabii ki itiraz etme hakkı var. Büyük olasılıkla yapacaktır. Süreci takip edeceğiz ama hani ağırlaştırılmış müebbet isteyen bir savcı herhalde itirazını yapar.
Peki beklenmemesi bu kararın bir taraftan yargı içerisinde ya da yargı ile siyaset arasında neler oluyor, neler bitiyor ya dair de kafalarda soru işareti bırakmış görünüyor. Buna dair ne dersin?
Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye yargısının bir parçası olan avukatlar herhalde en masum kesim, en emektar kesim. Bu yüzden biz bu kavganın tarafı değiliz. Biz hukukun tarafında, bu hukukun tarafındayız. Ama bu kavgayı dışarıdan da izliyoruz. Yani belli güç odaklarının yargı içerisinde belli isimler üzerinden alan kapma, kavga etme belirlerini biz dışarıdan izliyoruz. Sanırım bu da bu kavganın sonuçlarından bir tanesi. Buna ek olarak şunu söylüyorum. Osman Kavala Türkiye sivil toplumu açısından olduğu kadar Avrupa ve dünya sivil toplumu için de önemli bir figürdü. Bu açıdan uluslararası danışmanın da fazla olduğu bir davaydı. İşte en son Merkel'le biz İstanbul'a geldiğinde görüşmüştük. Osman Kavala davasını da gündeme getirmiştik bu görüşmemizde. Yani ciddi bir baskı vardı Türkiye Osman Kavala'nın davası açısından. Bu baskının da işe yaradığını söyleyebiliriz.
Yani birazcık şey gibi mi oldu? Hani Burunson davasında da bu can bu bedende olduğu müddetçe serbest bırakılmayacak gibi bir kati yoruma rağmen bir süre sonra baskıyla serbest bırakılmıştı. Yani Batı'dan bu sefer bu konuyla ilgili benzer bir baskı mı geldi?
Yani bunun olma olasılığı yüksek çünkü Osman Kavala sadece ifade ettiğim gibi Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir figür yaptığı işler sebebiyle. Bu böyle bir baskının, böyle bir söylemin, böyle bir talebin olduğu en azından aşikar. Çünkü biz yaptığımız toplantılarda da bunu sürekli gündeme getirdik. Merkez'e yaptığımız toplantıda da getirmiştik en son. Ama hani hem Deniz Yücel, hem Brunson, hem Osman Kavala davaları bunların hepsinin ortak özelliği şu, bunların tutuklanması da politikti, tahliye edilmesi de politikti. Yani hem tutuklanma hukuki değildi bu üç vakada da, hem tahliye edilme hukuki değildi. Kavala da bu vakalara benzer bir süreç yaşamış oldu.
Peki son olarak şunu sorayım. Yarın Büyükada davası var. 11 sanıkla ilgili belki yine bir karar çıkacak. Diğer taraftan Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kuşanak cezaevinde. Çok sayıda HDP'li siyasetçi de cezaevinde. Bu davaların seyrine dair bugünkü gezi kararı, beraat kararı bize bir ipucu veriyor mu? Ne dersin?
Ya elbette umutlandık beraat kararı alması açısından. Türkiye'nin tekrar belki Batı'yla ilişkisinin geliştirme isteğinin bir sonucu da olabilir bu. Bu da diğer davalar yansıyabilir. Senin de ifade ettiğin gibi Osman Kavala'nın beraat etmesiyle Türkiye'de sorunlar bitmiyor. Büyükada davası var, Selahattin Demirtaş var, Ahmet Altan var. Bugün kendisiyle görüştüm cezaevinde de. Birçok siyasi mahpus var. Bunların hepsini tahliye bunlar hepsi gerekçesiz, dayanaksız iddianamelerle, davalarla şu an içerideler. Bunlar hepsi tahliyesi gerekir. Umut verici ama yeterli değil tabii ki.
Peki Ahmet Altan'la görüştüğünü söyledin. Ahmet Altan'ın içeriden dışarıya bakış vizyonu zaten az çok belli bir şeyi var, bir kimliği var, bir duruşu var. Son görüşmene dair ne söyleyebilirsin bize?
Yani 3 yıldan fazla süredir Ahmet Altan hapiste. Ben çok güçlü, enerjik gördüm. Çok üretken gördüm. Romanlarını yazıyor. 3-4 roman yazdı neredeyse. Kitap yazdı. Kendisini içeride daha güvenli görüyor. Bizi dışarıdakilerden göre. bu açıdan tespitleri var ama tabii ki ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Ona öyle bakmak lazım aynı zamanda. Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. İki kez tutuklandı Ahmet Altan. 3 kez tahliye oldu. Bu görülmemiş bir vaka. Umarım Osman Kavala'nın yarattığı iyimser hava Ahmet Altan davasına yansır ve onu da dışarıda aramızda görürüz.
Ya da Ahmet Altan'ın başına gelen umarız Osman Kavala'nın başına gelmez.
Evet, bu da önemli bir istek. Doğru talep.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Veysel katıldığın için. Hoşça kal.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.